Ayrım 33, affet ama unutma, Lisa Gardner, sayfa 423. Wyatt arabayı kullanırken Tesla telefonuyla ilgileniyordu. Chris Lopez'i arayıp Dembe İnşaatı New Hampshire kırsalında inşa ettiği, eyalet hapishanesiyle ilgili bildiği ve anlatabileceği her şeyi anlatmasını istedi. Etrafı 2400 dönümlük dağ, bataklık ve geniş arazilerle çevriliydi. En yakın şehir 30 kilometre uzaktaydı. En yakın karakolsa ondan biraz daha uzaktı. Hapishane ücra bir yerde olduğu için güvenlik kadrosunu barındırmak için lojmanlar bile inşa edilmişti. Ama finansmanından vazgeçildiği için o binalar da boştu. Yardım hiçbir koşulda yakın değildi. Acil bir çağrı için bile en az 15-20 dakika beklemek gerekiyordu. Polis telsizi yeni bilgilerle cızırdadı. Justin Denben'in cep telefonundan silah sesleri duyulmuştu. Bir kadın bağırmış, sonra arama kesilmiş, Denbe ailesiyle yeniden iletişim kurulamamıştı. Tessa Wyatt'a daha hızlı sür dedi. Gör bak, bunun için şeriflerle takılmalısın. Sadece daha hızlı kullanmayı bilmekle kalmaz, aynı zamanda daha zekice de kullanırız biz. Wyatt direksiyonu hızla sola kırdı. Tessa'nın geyik patikası olduğuna yemin edebileceği bir toprak yola girdiler. Adam gaza basınca kapının üzerindeki kolu tuttu. Araba önce bir havalandı, sonra yine insanın kemiklerini kırarcasına yere indi. New Hampshire eyaletinde iki nokta arasındaki en kısa yol nadiren asfalt döşelidir. Ancak nereye bakacağını bilirsen rahatlıkla bir toprak yol bulabilirsin. 10 dakika dedi. 10 dakika sonra hapishaneyi göreceğiz. Kapı diye bağırıyordu Justin. Kapı, kapı, kapı. Başta ne demeye çalıştığını anlamadım. Yere yığılmıştı. Mick'in silahından çıkan ilk kurşun onu kaya gibi düşürmüştü ve omzundaki kırmızılık giderek artıyordu. Ashley'in çığlık atmış ve içgüdüsel olarak hemen yanıma çökmüştü. Mick kumanda masasının diğer yanında sırıtırken masanın diğer yanında beni bir başıma bırakmıştı. Adam silahını bana doğrultunca çömeldim. Sonra bir homurtu duydum ve onun yana doğru yuvarlandığını gördüm. Yere inse de kendinden geçmemiş olan Justin onun diz kapağına tekme atmıştı. Kapı diye bağırdı kocam tekrar. O zaman anladım. Tuzağa düşürülmüştük. Bu kadar küçük bir yerde Mick bizi saniyeler içinde biçerdi. En azından dağılabileceğimiz daha büyük bir yer olan hapishaneye kaçmak hayatta kalmak için tek şansımızdı. Başımı salladım, çömelmiş halde kafamı ekrana doğru uzatıp kapı kontrollerine ulaşmaya çalıştım. En son güvenlik menüsündeydik ama kapı kilidini etkisiz hale getirmeyi görmüştüm. Neredeydi, neredeydi, neredeydi? Bir silah sesi daha, 2, 3, 4. Refleks olarak omuzlarımı kaldırdım ve son kurşunun kulağımın dibinden geçtiğini hissettim. Sonra kızımın kocaman açılmış gözler ve darmadağın olmuş uzun saçlarıyla ayağa kalkarak bir döner sandalyeyi var gücüyle Mick'e fırlattığını gördüm. ''Senden nefret ediyorum!'' diye bağırıyordu. ''Senden nefret ediyorum! Senden nefret ediyorum! Senden nefret ediyorum! Senden nefret ediyorum! Senden nefret ediyorum!'' Bir sandalye daha uçtu ve Mick küfrederek üzerine düşen sandalyeden kurtulmaya çalışırken Justin yine diz kapağına tekme atınca hızla yere düştü. Oradaydı açma düğmesi. Parlak kırmızı düğmeye bastım. Emin misiniz diye bir konuşma balonu belirdi. Düğme içerideki ve dışarıdaki bütün kapıları açacaktı. Aç, aç, aç. Evet, evet, evet, evet, evet. Ashton de bu sırada telsizleri bulmuştu. Masanın dış tarafındaki şarj istasyonunda bir düzine vardı. Şimdi onları füzeye çevirmiş, birbiri ardına Mick'in kafasına fırlatıyordu. Adam tekrar küfretti ama Ashley'nin aralıksız hücumu yüzünden kumanda masasının arkasından çıkamıyordu. Ashley'nin son telsizi atarken kumanda odasının kapısı açıldı. Justin'i göremiyordum ama sesini duyabiliyordum. ''Koş lanet olsun, onu buradan çıkar!'' diye bağırdı. İkinciye söylemesine gerek kalmadı. Anne baba olarak anlaşmıştık. İkimizden biri kendini feda edecekti, önemli olan Ashley'ndi. Kızımın elini tutup onu kumanda odasından çıkarttım. Mick arkamızdan bir kez daha ateş açtı. Wyatt hızla tepeden aşağı iniyordu. Araba bir ara yerden kesildiğinde Tessa kısa bir süreliğine orayı gördü. En az 15 kilometre ileride bir tepenin üzerine kurulu büyük bir binaya sahip, etrafı jiletli tellerle çevrili devasa bir yapı vardı. Araba yere indiğinde ikisi de çarpmanın etkisiyle inledi. Wyatt toprak yoldan uzaklaşıp yeniden asfalta çıktı. Sonra sertçe sağa döndü ve ağaçlar etraflarını yeşil bir tünel gibi sararken onlar da yeni asfaltlanmış yolda kuzeye doğru yol aldı. ''Burası kocaman!'' diye bağırdı Tessa. ''Onları nasıl bulacağız?'' ''Silah seslerini takip et. Kurşun geçirmez yeleğin var mı?''
''Evet.''
Bütün ekip yeleklerini saat 2:30'da giymişti. Telefon görüşmesinin ardından harekete geçmek gerekebileceği ve iyi bir polis kendini hep en kötüsüne hazırladığı için. Tessa ister istemez ebeveynlerinden birini kaybetmiş olan Sophie'yi, kızını düşündü. Sonra da kızının kehanetini anımsadı.
''Onları soğuk ve karanlık yerlerde ara.''
''Kullanılmayan bir hapishaneden daha karanlık ve soğuk neresi olabilirdi ki?'' Sophie'nin dediği gibi Ashley'nin ona ihtiyacı vardı. Bütün ailenin ona ihtiyacı vardı. ''Pompalı tüfeği ben istiyorum.'' dedi Tessa. Wyatt gaz pedalına dibine kadar bastı ve bir kez daha öne doğru sıçradılar. ''Kumanda odasından çıkıp ana koridora geçtik. Ashley'in baba diye bağırdı. Eli hala elimdeydi. ''Dışarı, dışarı, dışarı çıkmamız gerek.''
''Baba!''
Kızım resmen ayak diriyor, ilerlememize engel oluyordu. Ona döndüm. Yüz ifadem o kadar sert ya da aklını kaybetmiş gibiydi ki kızım bana hayretle baktı.
''Onu unut, Ashley'nden be. Yeri gelirse beni de unut. Çık buradan. Bu alacağın son emir ve aklından çıkarmamanı istediğim tek şey. Sen yaşayacaksın. Annen ve baban senden bunu istiyor. Anne!''
''Kapa çeneni çocuk, geliyor. Şimdi koş!'' Koridordan dışarıdaki kapılara doğru koştu. ''Ashley'i benim konuşmamın motive ettiğini söylemek isterdim. Ama o daha çok sonunda kumanda odasından çıkan ve koridorda sendeleyerek bize doğru gelen Mick'in insana benzemeyen homurtusundan korkmuştu. Onu kısacık bir an için gördüm. Yüzünün yarısından kanlar akan ayı gibi bir adamdı. Suratının haline bakılırsa Ashley'nin füzeleri hedefini bulmuştu. Simsiyah giyinmişti ve üzerindeki yelekte silahlarla birlikte diğer mühimmat vardı. Bir de bacağına asılı bıçak. Beni onunla boğazlamaktan daha fazla bir şey istemediğine emin olduğum büyük parlak bir avcı bıçağı. Önce silahı doğrulttu. Ben hala olduğum yerde dururken tam da üzerime nişan alıp tetiği çekti. 15 metre ötesi onun eğitimine ve ustalığına sahip biri için kolay bir mesafeydi. Silah boş çıktı. Kendimi tutamadım, imalı imalı güldüm. Sonra Mick silahı bir kenara atıp bana doğru atıldı. Kızımın peşinden ön kapılara doğru koştum. Dışarı çıkabilirsek saklanacak çok yer vardı. Polis de biliyordu, telefondaydılar. Bir şeyler görmüş, her şeyi de duymuş olmalılardı, geleceklerdi. Bir dışarı çıkabilseydik. Ashley'in önce çift camlı kapıya geldi. O kadar hızlı koşuyordu ki kapılar bir dalgıcın önünde yarılan su gibi iki yana açıldı. İnce bir gün ışığı gördüm, ardından kızım içinden geçti. Mick'in kalın botlarından gelen ayak sesleri arkamda gitgide yükseliyordu. 45 yaşında uyuşturucuyu bırakmaya çalışan, neredeyse tamamen çökmüş ve kaybettiği gençliğin bir kısmını geri kazanmaya çalışan bir kadın olarak hızlanmaya çalıştım. Başaramayacaktım. Mick formda ve iyi eğitimliydi. Bense kalbi göğüs kafesinde hızla çarpan orta yaşlı bir kadıncağızdım. Başım dönüyor, midem bulanıyordu. İçimdeki gücü bulmaya çalıştığımda hiç kalmadığını fark ettim. İçimden işte uyuşturucunun mahvettiği vücudun diye geçirdim. Belli ki 4 ay boyunca reçeteli ağrı kesicileri kullanmak vücuda iyi gelmiyordu. Cam kapılar çok yakındı, bir geçebilseydim. Derken önümde mucizevi şekilde gün ışığı belirdi, kapı kendiliğinden açılıyordu. Önümde Z beliriverdi, ben doğrudan ona koşuyordum. Ashley'nin kolunu sımsıkı tutup geriye bükmüştü, onu acı içinde bağırtıyordu. Arkasında da boş minibüste yan kapısı açık şekilde radar bekliyordu. Tabii ya, onları park ederken görmüştüm, ne aptaldım. Belli ki onlara doğru bizi kaçıranların kucağına koşmuştuk. Kendimi tutamayıp çığlık attım. Öfke, hayal kırıklığı ve katıksız bir tükenmişlik hissi içindeydim. Artık kaybedecek hiçbir şeyim kalmadığı için kızımın kolunu tutan Z'nin üzerine atıldım ve gözlerini hedef aldım. ''Nerede, nerede?'' diye sordu Tessa. Motorcuların otostopçu almamalarını söyleyen ilk uyarı tabelasını geçmişlerdi. Ardından buranın bir eyalet mülkü olduğunu belirten tabela gelmişti. Artık jiletli telle çevrili dış çite, muhafız binasına ve son olarak da 2400 dönümlük tesise dönüş yoluna gelmiş olmaları gerekiyordu.
Ancak şu ana dek bir şey yoktu. Gökyüzü sakindi. Büyük ihtimalle Concorde'dan kaldırılacak olan FBI helikopteri ortalıkta yoktu. Eyaletin özel kuvvetlerinin yanı sıra yerel polisin de yolda olması gerekiyordu. Ama onlarınkinden başka siren yoktu. Sonra ileride 5 metre yüksekliğinde jiletli telle çevrili ve tamamen elektrik verilmiş çift sıralı çiti gördü. "Tüfek," dedi Wyatt. Tessa tüfeği askısından çıkarırken Wyatt çitleri kırarak geçti. Tekerlekleri öttürerek sağa bir dönüş yaptı ve nihayet hapishane alanına girdi. Z yere düştü. Ne bekliyordu bilmiyordum. Teslim olmamı, pes etmemi, kendimi bırakmamı mı? Saldırmamı beklemediği kesindi. Ashlyn devrilip yana kaydığında ben de adamın üzerine iyice çöküp baş parmaklarımı göz çukurlarına sokmaya çalıştım. Sol gözünün üzerindeki dişli kobra bana tıslanı ama oralı olmayıp görevime devam ettim. Sakat bırak, zarar ver, bir yerlerini kanat. Ardından beni Z'nin üzerinden aldılar. Mick beni kocaman kollarıyla tutup havaya kaldırdı. Bluzumun narin kumaşının yırtıldığını duydum. Zaten bu Boston kıyafetleriyle çok uzun süre durmuştuk. Sonra Mick beni havaya fırlattı. Asfalt zemine sertçe düşünce nefesim kesildi. Z sol gözünü eliyle tutup ayağa kalkarken Mick de bacağındaki bıçağı çıkarıp bana ve kızıma doğru savurdu. Doğru görmüştüm. Bıçak büyük ve dişliydi. Mick de onu kullanmaya can atıyordu. Hem de nasıl? Alnından akan kanı silerken bize doğru bakıp sırıttı. Kızım hala yanımda yerdeydi. Hafifçe hıçkırdı. Ayağa kalkmaya uğraşırken yüzündeki korkuyu gördüm. Mick bıçağı sağ elinden sol eline attı. Ardından yine sağ eline attı. Minik bir gösteri yapıyordu. Diğer yandan Z, eli hala gözünde, kendini bekleyen minibüse doğru yavaşça yürüyordu. Belli ki Mick'in bizim hakkımızdan gelebileceğini düşünüyordu. ''Sana gitmeni söylediğimde,'' diye mırıldandım kızıma, ''hapishaneye geri gitmeni istiyorum, ortadan kaybol. Nereye saklanabiliyorsan saklan, polisler yolda, sadece zaman kazanman gerek.'' Ashlyn bir şey demedi, verdiğim kararı anladığını biliyordum. Belki karşı çıkıp gitmeyebilirdi ama elden ele geçen o dev paslanmaz çelik bıçak. Keşke Mick'in cephanesi bitmemiş olsaydı. Kurşunla yüzleşmeyi tercih ederdim. Bıçaklı saldırı yakın ve kişiseldi. Bunun için yaklaşıp saldırması gerekecekti ve bizim boğuşmamız sırasında Ashlyn'in kaçmasına zaman kalacaktı. Justin kumanda odasında üzerine düşeni yapmıştı. Şimdi ben de kendi üzerime düşeni yapacaktım. Fakat bir saniyeliğine... Mick'in yeleğinde başka silah var mı diye merak ettim. Parmağımı tetiğe götürebilirsem, yakından tek bir atış. Mick bana doğru gelirken üzerini incelemeye çalıştım. Bu kez kükremiyordu. Sadece beni olduğum yerde ve hazırlıksız bırakan sessiz bir hamle yaptı. Bıçağın kıvrımını gördüm, Ashlyn'in çığlık atmaya başladığını duydum. Bundan sonra görüp görebildiğim tek şey 100 kiloluk öfke dolu bir tehditti. Kızım koşuyor muydu? Koşmasını umuyordum. Sonra kurtulmak için bildiğimi düşündüğüm tek şeyi yaptım. Bu aklımın bir köşesinde kalmış bir dergiden, internetten okuduğum ya da Justin'in atış kulübünde duyduğum bir şeydi. Kendinden daha iri bir rakiple karşı karşıya gelirsen aranızdaki boşluğu kapat. Tahrip alanının içine gir ki rakibin sana tüm gücüyle vuramasın. Bu düşünceyle Mick'in üzerine doğru atıldım. Olduğu yerde durmak zorunda kalmıştı. Hızla gelerek bıçağı savurmaya kalktığından dengesi bozuldu. Hemen kolunun altına girip göğsüne yapıştım. O sırada muhtemelen birbirine sarılmış aşıklar gibi görünüyorduk. Ama aslında silahlarını taşıdığı yeleğini yokluyor, işime yarayacak bir şey arıyordum. Deneyimli bir atıcıydım. Elimi bir ateşli silaha dokundurabilsem, bu yakın mesafeden ne olursa olsun... Mick beni omuzlarımdan yakalayıp vahşice kendinden uzaklaştırdı. Sendelerken vücut ağırlığımı dengelemeye çalıştım ama sadece 55 kilo olduğundan. Sonra beni girişe doğru fırlattı. Avuç içlerime batan yüzlerce minik taşın acısını hissettim. Mick bir kez daha pozisyon aldığında ben hala ayağa kalkmaya çalışıyordum. Öne doğru eğilmiş bıçağı ustaca sağ eline atmıştı. Artık yapmayı bildiğim başka bir şey kalmamıştı. Sadece kafamı kaldırıp ölümün bana gelişini izledim. O anda hapishanenin cam kapısı açıldı. Justin kan revan içindeki mavi gömleğiyle açık alanda belirdi. Dudakları insanlık dışı bir acıyla gerilmişti. Sağa döndüğünde beni gördü, sola döndüğünde de Mick'i fark etti. Ardından da elindeki bıçağı savuran, ailesine saldırmış bu caninin üzerine atıldı. Hayır!
Justin'in çığlığıydı bu. Bir de benim. 18 yılda hayatlarımız birbirinin içine öylesine geçmişti ki buna bu son anda dahildi. Mick yarı şaşkın, yarı savunma halinde bıçağını kaldırdı. Justin koşmaya devam etti. Mick de kocamı tam göğsünden bıçakladı. Bir bağırış, başka bir çığlık, bu kez çığlık hapishanenin kapısındaki Ashley'inden kopmuştu. Hala babasının canavarları öldürebileceğine inanan 15 yaşındaki bir kızdan. Sonra cılız ama yakından başka bir ses duyuldu. Sirenler, polis sonunda gelmişti, Justin için çok geçti. Ama belki... Hemen kafamı kaldırdım. Z'nin bulunduğu minibüsün camına eğildiğini gördüm. Pişmanlık. Bunun kocamı öldürmemiş olmasının pişmanlığı olmadığına emindim. Bu bizi de öldürememiş olmalarının pişmanlığıydı. Justin Mick'in üzerine yığılmış, bir eliyle adamın yeleğini tutmuştu. İkisini birden yerde tutacak kadar iriydi vücudu. Sonra Z minibüsten aşağı atladı. Sirenleri duyunca kendi içinde bir karar vermiş olmalıydı. Justin'i Mick'in üzerinden kaldırarak vakit kaybetmek yerine Mick'in Justin'in çırpınan bedenini arabaya taşımasına yardım etti. Mick de peşinden arabaya atladı, ardından Z önceki pozisyonuna döndü. Minibüsün kapısı itilip kapandı, radar motoru çalıştırdı ve kükreyerek gittiler. Öylece 9 milyon dolar daha zengin olarak kocamın soğukkanlı katilleri kaçıyorlardı. Kızım artık çığlık atmıyor, ağlamıyordu. Sadece olduğu yerde duruyordu. Tamamen şoka girmişti. Hemen ona doğru yürüdüm. Kollarımı titreyen omuzlarına sardım. Şu hayatta kendimizi bir daha güvende hissedebilecek miyiz diye düşünürken yaklaşan sirenleri dinledik. 39. Bölüm. Tessa önce Libby ve Ashley'in Denby'yi gördü. Hapishanenin ana girişinde, üstü kapalı bir park yerinin altında bekliyorlardı. Libby'nin kıyafetleri paramparçaydı ve kan içindeydi. Ona karşılık Ashley'in daha iyi görünüyordu. Ama onun da yüzünde boş bir ifade vardı. Şok, travma, stres. Wyatt 6-7 metre kala durdu ve ikisi birden ellerinde silahlarla kendilerini arabadan attılar. Wyatt hala arabanın kapısını kendine siper etmiş halde Libby ve Ashley'in diye seslendi. Önce kadın cevap verdi. Sesi çatallıydı ama şaşırtıcı derecede sakindi. Evet. İçeride kaç kişi kaldı?
Gittiler. Sadece biz varız. Komandolar hepsi gitti. Kocam öldü.
Libby'nin sesi nihayet titremişti. Kollarını donup kalmış halde duran kızına sardı. Ancak kendisi mi yoksa onu mu rahatlatmaya çalıştığı belli değildi. Wyatt ve Tessa birbirlerine baktı. Kriz anında ilk yapılması gereken şey olay yerini güvene almak, sonra kurbanların yanına gitmek, ardından da takipti. İşe koyuldular. Tessa eyalet polisi olduğu zamanlarda küçük bir köye yetecek kadar şey taşırdı. Wyatt da aynısını düşünmüştü. Bagajından battaniye, su ve enerji barları çıkardı. Tessa hiçbir şey demeden kadınların yanına giderken Wyatt da silahını çekip binayı hızlıca kontrol etti. Onlara doğru yaklaşırken benim adım Tessa Leone diyerek kendini tanıttı. Sesi sakin, adımları hızlıydı. Beni sizi bulmam için Denby inşaat tuttu. Libby ve Ashley ona baktı. Tessa yaklaştığında kızın anormal derecede solgun olduğunu gördü. Titremeye başlamıştı. Hafif hafif titriyordu ama derhal müdahale edilmezse bunlar kısa sürede sarsıntılı titremelere dönüşecekti. Tessa siyah yün battaniyeyi kızın omuzlarına sardıktan sonra bir şişe su verip içmesini söyledi. Libby Denby de bir yandan kızının omuzlarını ovalıyordu. Ellerinde kesikler, yüzünde ve boynunda da morluklar vardı. Bu durumda bile kızından daha çok kendinde görünüyordu. ''Ashley'in!'' Tessa onu bir kez daha nazik bir şekilde ikna etmeye çalıştı. ''Ashley'in, tatlım, bana bakman lazım. Şoka giriyorsun. Hemen bir şey yapmazsak birazdan kendini daha kötü hissedeceksin. Biraz su içmen gerek. Belki biraz da...'' Kız ona baktı. Libby tekrar tekrar kızının iki büklüm vücudunu ovuyordu. Tessa ikinci bir girişimde bulundu. ''Ashley'in, bana kaç yaşında olduğunu söyler misin?'' Kız gözlerini yavaşça kırpıştırdı. Kocaman ela gözleri yavaş yavaş daha dar bir açıda odaklanırken kaşları hafifçe çatıldı. Sonunda 15 diye fısıldadı. Cevaplamaktan çok soru sorar gibiydi. Ben polislerle birlikte çalışıyorum Ashley'in. Oradaki üniformalı memuru görüyor musun? O da şerifin ofisinden. Birazdan daha çok siren duyacaksın. Hepimiz sizin için buradayız Ashley'in. Sen ve ailen için sizi kurtarmaya geldik.
Babam diye fısıldadı Ashlyn. Kız dönüp annesine baktığında Tessa Libby'nin gözlerinden süzülen yaşları gördü. Libby hırıltılı sesiyle bizi o kurtardı dedi. Mick kumanda odasına saklanmış. Tabancası, bıçakları, bir sürü silahı vardı. Justin'i vurdu, biz de kaçtık. Sonra elinde kocaman bir bıçakla bizi takip etti. Benden çok iriydi. Çok da güçlü. Ashlyn'e kaçıp saklanmasını söyledim. Onun görmesini. Ama koridorda Justin'i gördü. Omzundan vurulmuş halde bile bana bizi koruyacağına yemin etmişti. Ne olursa olsun, nasıl olursa olsun bizi hayal kırıklığına uğratmayacaktı.
Mick onu bıçakladı dedi Ashlyn aniden. Bıçağını aldı ve o ondan nefret ediyor. Ondan nefret ediyorum. Ondan nefret ediyorum. Ondan nefret ediyorum. Ona şok tabancasıyla saldırdık. Ona vurduk, onunla boğuştuk. Tüm bunlara rağmen neden ölmedi ki?
Baraj kapakları açılmıştı. Ashlyn gözyaşlarına boğulurken annesinin kucağına gömüldü. Libby kızına sımsıkı sarıldı. Bir zamanlar 3 kişilik bir aileyken artık sonsuza dek 2 kişi kalmışlardı.
33. ayının sonu. Sayfa 437.